Podcast'in muhtelif bölümlerinde sıklıkla ilk iş yerime referans veriyorum biliyorsunuz. Hani bir ara anlatayım, bunu bir ara anlatayım diye sürekli anekdot düşüyordum. Birkaç dinleyicimden gelen talep üzerine ya da önerinin üzerine diyeyim. Sizlere mühendislik kariyerimin ilk 5 yılını konu alan bir anılar bütünü sunacağım. Aslında bu anıları bir ara senaryolaştırmaya çalıştım. Çünkü hani Türk işi bir The Office gibi olabilir falan mı ki diye düşündüm. Ama daha sonra hani bir senarist bir arkadaşım vardı. Ona taslak olarak gönderdiğimde bu hikayelerin son derece sürreel olduğunu, hani gerçekçi olmadığını ve dolayısıyla tutmayacağını söyledi. Ama ben aslında yaşadığım olayları anlatmıştım. Şimdi sizlere yine o şirkette yaşadığım bazı olayları anlatacağım. Bu sanırım birkaç bölüm sürecek. Çünkü biraz uzun bir periyottan bahsediyoruz. 5 seneden. Bakalım yani duruma göre 2 bölüm olur, 3 bölüm olur bilmiyorum ama bir bölüme sığmayacağı kesin. Bahsini geçireceğim insanlara henüz podcast nedir falan onları keşfettiğini düşünmediğim için, hani dinleyemeyeceğini de bildiğim için biraz rahat anlatacağım ama yine de isimlerinden bahsetmeyeceğim ve tabii beni alakadar etmeyen özel hayatlarına dair falan, hani kişisel bazı sırlarına şahit olduğum insanların falan da tabii ki o tarz şeylerini ifşa etmeyeceğim. Neyse, şimdi hazırsanız muhteşem mühendislik kariyerimi nasıl adım adım inşa ettiğimi hep birlikte dinleyeceğiz.
Şükündür.
Çükündür. Çükündür.
Çükündür. Onu da duydum ama çükündür. Çükündür.
Çükündür.
Çükündür.
Öncelikle bu mevzu nasıl başladı? Hani ben burada çalışmaya nasıl başladım? Onu anlatarak başlayayım. Sene 2010. Benim okulu uzatacağım garanti. Hani 2010'un Mayıs ayı. Hani okul uzayacak, o belli. Biraz çaresiz bir durumdayım çünkü bir sene sonra öğrenim kredim de kesilecek. Bir Mayıs günü annemin çocukluk arkadaşı bizi evine çağırdı. Zengin bir adamla evli olduğunu biliyorduk. Gittik evlerine, köy eviydi ama böyle havuzlu mavuzlu gayet güzel bir çift evi aslında yani. Neyse, orada oturuyoruz. Daha sonra dayı geldi, işte tanıştı benimle. Sen ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, ne okuyorsun falan dedi. Ben dedim makine mühendisi okuyorum. Aa, ne güzel dedi, o zaman bizim iş yerinde başlasana çalışmaya dedi. Direkt hiç hani neciyim ne yapıyorum dedi. İyi, ben de olur dedim yani, ne olacak falan. Kendimi böyle bombok bir belirsiz bir geleceğe doğru sürüklerken böyle bir teklif tabii ki bana çok iyi geldi. Tamam dedi o zaman adam. Bizim oğlan var dedi, o gelsin, birazdan gelecek, onunla konuşursun, işlere o bakıyor dedi. Şimdi podcast'te sizlere büyük patron ve küçük patron diye iki patrondan bahsedeceğim. Bir de dişi patron diye. Büyük patron az önce konuştuğum adam, küçük patron oğlu ve dişi patron da kızı şeklinde kafanızda kodlarsanız. Bu. Neyse, geldi ufak oğlan, işte tanıştık falan filan. Böyle asıllı taflı, böyle hani belli şey bir şımarık bir yanı var yani. Neyse, işte bizim büyük patron dedi işte bak Serdar da makine mühendisi okuyormuş, gelsin senin yanında başlasın falan dedi. O da tamam dedi. Yani normalde lise mezunu, hayatında mühendislik falan yapmamış ama işte müteahhit gibi. Yani büyük firmalara mekanik tesisat falan yapan bir firma yani sonuçta. Çok böyle mühendis olmanıza gerek yok. Neyse, büyük patron gitti. Az önce böyle olur mu olur diyen eleman şey dedi. Sen AutoCAD biliyor musun dedi. Ben de bilmiyordum o dönem. Bilmiyorum dedim. O zaman öğren öyle gel. Benim AutoCAD bilmeyen adama ihtiyacım yok dedi. Ben de iyi dedim, tamam. AutoCAD bilmediğim için şey yapamıyoruz. Ama daha sonra şöyle bir süreç oldu. Büyük patron annemi arıyor veya beni arıyor. İşte gelmeyeceğim bizim şirkete diyor. Ben şimdi şey diyemiyorum, hani senin oğlun AutoCAD bilmiyorsan gelme dedi diyemiyorum. Çünkü kavga falan çıkar şimdi benim yüzümden. Hani aile içi bir iletişimsizlik olursa benden yana, hani onu şikayet ediyormuş gibi olmasın falan filan diye geçiştiriyordum. Böyle 4 geçiştirdim, 5 geçiştirdim falan. En son söyledim yani artık anneme dedim böyle böyle bir durum yaşandı. Adam beni kenara çekti. AutoCAD bilmiyorsan gelme dedi dedim. O da tamam dedi. Öylelikle şey yaptık. Daha sonra ben kendi kendime YouTube'dan Hintli kardeşlerimiz sağ olsun AutoCAD'i öğrendim. Yani çok da matah bir program değil. Özellikle benim kullandığım, yani bizim makine mühendislerinin kullandığı seviyede diyelim. AutoCAD bilen bir sıfatla tekrar geçtim. Dedim ki tamam, ben o zaman geliyorum. Onlar da tamam dediler. Gel şu gün. İşte, tamam dedim. Kabul ettim. Sağlık muayenesine falan gittik. İşte akciğer filmi, EKG falan çekildi. Ama en komiği şeydi. Portür testi. O da şöyle oluyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. 3 tane kulak çubuğu veriyorlar. Uzunca kulak çubuğu böyle. Yani normal kulak çubuğundan daha uzun bir kulak çubuğu. Birini burnunuza, birini boğazınıza, birini de çok affedersiniz makat bölgenize değdiriyorsunuz. Virüs taşıyıcısı mısınız falan, onları görmek amacıyla yapılan bir test. Neyse, ben boğaz ve burunda tabii problem yaşamadım ama makat bölgesi için tuvalete girmem ve kendi başıma yapmam gerekiyordu. Babamla gitmiştik sağlık muayenesine ve babam şöyle dedi. Çok fazla sokma emi oğlum. Sanki ben anasını satayım müptelasıyım yani, kulak çubuğu olsa da böyle köklesem diye bekliyormuş gibi inanılmaz bir yaklaşım vardı. Hala unutmam rahmetlinin onu. Prosedürleri tamamladım işte. Sigorta girişim falan filan yapıldı ve ilk iş gününe başladım. Artık macera başlıyordu. Hani Ben hiç böyle beklentiyle gitmemiştim. Daha yani anlayacaksınız nelerle karşılaştığımı 2-3 bölüm boyunca ama hani şimdi zaten ilk bölümden başlayacak mevzular. Size mekanı anlatayım önce biraz. Şimdi küçük sanayi dükkanları olur yani böyle bir araba tamir edilecek kadar bir atölye ve üst katında bir yazıhane gibi olan bir yer düşünün. Ha işte onlardan iki tanesinin göt göte olduğunu, aradaki duvarın yıkıldığını düşün. Öyle bir yerde çalışıyordum. Alt katı imalathane, üst katta ofis. Yani ofis dediğime de bakmayın. İşte normal bir tane atölye yazıhanesini alçıpanla 3 bölmeye ayırmışlar. Bir tanesi daha büyükçe 15-20 metrekare ve güneş alan bir oda. Orası yani aynı zamanda mutfak ve benim oturduğum ofisti. İçeride kapalı bir oda vardı 5-6 metrekarelik. Orası muhasebeci kızların, iki tane kız vardı işte ön muhasebe falan yapan, onların odasıydı. Bir de patronların odası vardı, o da 5-6 metrekare. Öyle bir yerde. Benim olduğum ofiste dediğim gibi mutfakta olduğu için çay çorba falan mevzusu da orada dönüyordu. Yani çay kahve falan servisi de benim odadan gelip alıyordu insanlar. Genelde dişi patron dediğim patronun kızı duruyordu. Ama büyük patronla küçük patronla sıklıkla gelip gidiyorlardı. Ben bir teknik ressamla odayı paylaşıyordum. Bir de işte dediğim gibi iki tane ön muhasebeci kız vardı. Neyse işte ben gittim. Daha kimse yoktu ofiste. Erken gitmişim biraz herhalde. Dediler ki tamam sen şuraya otur. Bana bir tane masa verdiler ve masada hiçbir şey yok. Bilgisayar falan. Hani hiçbir şey yok. Dümdüz bir masada oturuyorum. Mutfak masası gibi. Hani tamam dedim yani sonuçta ilk iş günüdür. Olur böyle şeyler. O ön muhasebeci kızlardan bir tanesi geldi dedi ki sen dedi şeyle tanıştın mı işte, bir tane isim verdi. Bilmem kim abiyle tanıştın mı? Bilmem kim abi dedi, teknik ressam. Yok dedim tanışmadım, daha yeni geldim, ne oldu falan dedim. Dedi ki sakın dedi bak, sakın senden borç isterse verme. Dedim Allah Allah, ne alaka şimdi durduk yere. Bak dedi benim şu kadar işte o zamanın parasıyla bir miktar söyledi, hatırlamıyorum. Bana şu kadar borç taktı, herkesten borç istiyor, geri ödemiyor. Sakın dedi borç verme dedi. Şimdi sen yeni başladın ya, hemen sana da dadanır falan dedi. İyi dedim tamam. Daha sonra ikinci kız geldi. O da aynı şekilde hoş beşten sonra şununla tanıştın mı? Yok tanışmadım. Aman dikkat et, borç isteme. Ondan sonra genç bir teknik ressam daha vardı. Ben işe girdikten 2 hafta sonra falan ayrıldı. O da aynı şekilde geldi. Sen bilmem kimle tanıştın mı? Yok abi tanışmadım. Ne oldu? Borç isterse verme falan filan. Gerçekten adam daha gelmeden namı yürüyor. Derken bahsi geçen üstad geldi. Beni ilk görüşte çok sevmediğini söyleyebilirim. Hani ekmeğini bir tehdit unsuru gibi algılamış olabilir. Tabii bu arada hani normalde aşağıda atölye var ama hiç de faaliyet yok bir yandan. Hiçbir şey çalışmıyor. Allah Allah dedim. Niye çalışmıyor ki yani sonuçta, hani bu bayağı makineler falan boş duruyor. Meğerse çırak yokmuş. O yüzden iş yapamıyorlarmış. Çırak olmama sebebi de çok ilginç bu arada. Ben işe başlamadan 3 gün önce, yani ben pazartesi başlamıştım. Cuma günü bir grup işçi örgütlenip patrondan zam istemişler. Başlarında da bizim patronun bacanağı mı ne? Bacanak işte ustabaşı olarak çalışıyormuş. Harala gürele gürültü patırtı derken bayağı kavga çıkmış ve bu bizim patronun bacanağı bizim patronun kafasında şişe falan kırmış. Böyle büyük bir kavga yani ve bütün o örgütlenen işçiler patronun kayınçosu önderliğinde başka bir firma açmak üzere firmadan istifa etmişler, ayrılmışlar. Dolayısıyla eleman sıkıntısı çekiliyormuş yani anlayacağınız. Ben de yani nasıl oldu tam hatırlamıyorum artık, kim dedi ben kendim mi gittim, birisi mi bana laf attı bilmiyorum ama bayağı bildiğin iş kıyafetlerini falan filan giydim ve kaynakçıya çıraklık yapmaya başladım. Bildiğim böyle mesela bir hazne vardı, onun içine giriyordum, onun içinden argon tutuyordum, dışından usta kaynak yapıyordu. İşte kaldır götür işlerini falan, bayağı bayağı ben 1-2 hafta çırak olarak çalıştım yani. Bu arada şirketin bütün sürecine de adapte olmuştum. Dediğim gibi hiç beklediğim gibi bir iş hayatı değildi. Ben genelde böyle hani staj yaptığım yerlerde falan da, daha profesyonel yerlerde staj yaptığım için hani daha münasip bir ortam bekliyordum çalışmak için ama çok tuhaf bir yerdi. Özellikle hani içindeki karakterler burayı daha da ilginç kılıyordu. Zaten az önce bahsettiğim herkesten borç isteyen reis. O zaten hani ortamın bütün aurasını değiştirebilen nitelikte geniş auralı bir insandı. Yani her gün bir insanın paraya ihtiyacı olur mu, gerçekten inanılmazdı. Çünkü her gün yeni bir icra geliyordu. Her gün yeni bir kapıya alacaklı dayanıyordu. Telefonlarını birilerinin açmıyordu falan filan. Böyle inanılmaz bir hayatı vardı bu adamın. Ve tabii bundan borç istenince bu da başkalarından borç istiyor. Tabii mimli olduğu için kimse vermiyor. Bu sefer şirketten avans almaya çalışıyor. Patrona gidiyor. Patrona yalvar yakar. Bütün gün yani 2 saat 3 saat o zamanın parası mesela 50 lira 100 lira için çeşitli taklalar atardı. Patronun keyfi yerindeyse veriyordu. O zaman ne ala, adam işte bizim teknik ressam üstad alıyordu parayı gidiyordu. Hani mutlu bir şekilde işini hallediyordu. Ama o para verilmezse eyvah eyvah. O zaman sıçtık işte. Ofise giriyordu. Oraya buraya vurmaya başlıyordu kendi kendine böyle pasif agresif bir şekilde. Müzik açıyordu mesela. Arabesk müzik açıyordu. Kamuran Akkor olsun, Azer Bülbül olsun. Ve bizim şirkette asla kimse kulaklık kullanmadığı için birisi müzik dinlediği zaman herkes dinliyordu. Aynı o şekilde de kendisi açtığı zaman biz dinlemek ve maruz kalmak durumunda kalıyorduk. Daha sonra mesela şey yapıyordu. Bunun bir tane masasında sümen vardı. Oraya borç listesini yazıyordu. Ve Word Card 50 lira, eniştem 100 lira. Araya sözler yazıyordu işte, of Allah'ım neden böyle oldu bilmem ne falan diye. Daha sonra da eğer yine dediğim gibi borç alamadıysa ve keyfi yoksa, o güzel büyük bilgisayarlı masasına oturmuyordu. Gidiyordu, bizim ofiste buzdolabının kapısı açılmasın diye önüne konan 5 litrelik bir piril bidonu vardı. Gidiyordu onun üzerine oturuyordu. Sabahtan akşama kadar onun üzerinde el avucunun arasına alıyordu kafasını. Bütün gün orada duruyordu. Ona küfrediyor, buna bilmem ne yapıyor. Telefon açıyor, telefonu çalıyor, açmıyor. Bu arada telefonla konuşma bağımlısıydı, o da enteresan. Herkesle günün her anı telefonla konuşabiliyordu. Ve mesela karısıyla telefonla konuşuyor. Hani günde 2 saat falan telefonla konuşuyordu karısıyla. Ve bu arada şey, karısını aşkım olarak kaydetmiş ama telefonu ne var karı diye açıyordu. Mesela böyle de enteresan huyları olan bir insan. Ama mesela 50-100 lira koparabildiyse dediğim gibi alıyordu. Daha sonra ertesi gün geliyordu. Serdar ne yaptın? İyiyim abi, sen ne yaptın? İyiyim ben de. Dün işte elektriği yatırdım. Sonra ne yaptın? Gittim 8 tane bira içtim. Aldığı tutar eksi yatıracağı veya ödeyeceği miktar bölü birim bira fiyatını. Biliyorsanız o gün onun ne kadar bira içtiğini biliyordunuz. Böyle de bir adamdı yani kendisi. Ama bir gün sonra yine paraya ihtiyacı oldu mesela. Hani o gün bira içmese belki ertesi günkü işini de halledecek ama yok. Asla öyle bir yola başvurmuyordu kendisi. Neyse bir süre sonra bu iyice kaşınmaya başladı. Artık hani bütün maaşı avans olarak alıyordu falan filan. Bizim şirkette de maaşın bir kısmı elden veriyordu. Yani sigortalar asgariden gösteriyordu. Artan maaşı elden veriyorlardı. Dolayısıyla bunun bir sürü yere icra borcu olduğu için hani o asgari ücretle yatan kısma büyük ihtimalle icra geliyordu. O sadece elden verilen parayla geçiniyordu. İşte patrona galiba bir şeyler demiş. Patron kabul etmemiş. Yani maaşının da çok büyük bölümü kesildiği için bu da trip atıyordu falan filan işte. Neyse. Daha sonra bu daha kurumsal bir firmaya iş başvurusunda bulmuş ama normal hani niteliksiz işçi olarak, normalde teknik ressam olmasına rağmen kabul edilmiş. Bizimki kabul edilince bayağı böyle ofiste falan göbek attı. Ben hatırlıyorum, oh gittim kurtuldum buradan işte bilmem bunların ağız kokusunu çekmeyeceğim falan diye. Oynaya oynaya gitti ama bilin bakalım ne olmuş. Tabii orası kurumsal bir firma olduğu için bütün maaşı bankaya yatırdıklarından dolayı icra bu sefer bütün maaşın belli bir oranına el koyduğu için bizimki tabii daha da beter gümlemiş, daha da beter ekonomik olarak çökmüş. 3 ay sonra bu sefer yalvar yakar kendi geri geldi. İşte aman abi beni işe alın, aman abi beni işe alın, ne olursunuz işe alın, şöyleydi böyleydi, kapılarda yattı. Ve hani bayağı bu arada bizim patronlar da hani artık içli dışlı oldukları için bayağı küfrederek falan kovuyorlar. Yani siktir git falan diyorlar işte. Ama bizimki şey yapmıyordu ya, asla gurur göstermiyordu ve kendini işe aldırdı ama teknik ressam olarak değil, kaynakçı olarak. Çünkü ben artık hani her şeyi öğrenmiştim, kendi başıma halledebiliyordum. Ona ihtiyaç kalmamıştı. Dolayısıyla öyle bir durum olmuştu yani, geri geldi bizim iş yerine. Kendisi yer olan solanım şu şekilde. Bir gün fabrikaya gidiyoruz minibüsle. Bu yine dertli. Bunun babasından bir para alması gerekiyormuş. Ama işte şey, babası para vermiyormuş buna inanmadığı için. Bu da şey diyormuş, Ziraat Bankası'na borcum var, ondan tahsil edeceğim diyormuş. Bu adam da inanmıyormuş. İşte banka memuru beni arasın falan filan demiş. Yani böyle köşeye sıkışınca da bu sefer bana döndü. Dedi ki işte şey yapıyoruz, arabadayız. Serdar dedi, sen benim babamı arasan da dedi, Ziraat Bankası'na arıyormuş gibi yapsan da, ben para istesen falan dedi. Abi dedim hani ben beceremem böyle şeyleri ama falan filan. Daha sonra çok ısrar etti. Nitekim konuştum. Beceremedim. Bir de fırça yedim. Ne biçim rol yapıyorsun diye. Sanki ben ona söz vermişim gibi. Adam daha sonra bir posta aradı, bir de benim ağzıma sıçtı yanında. Sen ne biçim adamsın da, kaç yaşında adamsın, ne numaralar çeviriyorsun bilmem ne falan filan diye. Bir de benim yanımda morali iyice bozuldu. Minibüste takla atarcasına böyle artık hız yapmaya falan başladı, agresif. Neyse. Ondan sonra başka bir finansal olsun ya da gerçek hayatta olsun bir aramız olmadı kendisiyle. Şimdi bir diğer fantastik ofis karakterimizden bahsetmek istiyorum. O da az önce bahsettiğim hani ön muhasebeci mi ne desek bilemediğim bir kız. Kendisi lise mezunu bir arkadaş ve ilk iş yeri burası olduğu için inanılmaz bir minnet besliyordu patronlara. Ve dolayısıyla bütün ayak işlerini o yapardı işte. Temizliği o yapardı, çayı o demlerdi. Patronun falan kişisel işleri olduğu zaman onları falan bile hallettiği oluyordu yani. Buna rağmen bir de fırça yiyordu, azar işliyordu. Yanlış bir şey yaptığı zaman bunu haşlıyorlardı çok fena falan. Aslında bunlar iki kişilerdi ama ben bir tanesinden bahsedeceğim. Çünkü o demirbaş gibiydi. Yanındakiler sürekli değişiyordu işte. Evlenen, doğum yapan falan oluyordu. Ama işte çok fazla işte çalışmasına, cüzi bir para almasına ve sürekli azar falan işitmesine rağmen bir yandan da çok yalakaydı maalesef. Sürekli patronun dibinde geziyordu. Patronun ve kızının. Çok girişken bir insandı bu arada. Yani girişken olduğu için de benimle de hani direkt muhabbete girdi. Normalde ben mesela öyle çok girişken bir insan değilimdir. Mesela benimle konuşmasa çok fazla konuşmazdım. Neyse ben de bayağı bir muhabbeti arttırdı bu. 1-2 hafta geçti üzerinden falan. Artık böyle bayağı hani günlük hayata dair falan da şeyler konuşuyoruz. Ben bir gün şey dedim ya, millet de böyle hala kuzeniyle evlenen mi var? Hangi çağda yaşıyor? Sapık gibi, hayret bir şey falan filan dedim. Sonra bir sessizlik oldu. Meğerse bu kız teyzesinin oğluyla evliymiş. İşte insan her yerde her şeyi konuşmamalı. Yani bari, belki kırıcı olabilirsiniz. Hani böyle bir ders çıkartmıştım kendisi sayesinde. Hani bu tarz mevzularda şey beyan etmeden önce etraftaki insan profilini falan bir gözden geçirmek gerektiğini anlamıştım. Kendisiyle şöyle bir saçma anımız daha var. Bir gün ben ofise kargoyla kitap söyledim. İşte o zaman kitap yurdundan veya İdefix'ten almışımdır diye tahmin ediyorum. Sene 2011 olduğu için o zamanlar insanlar daha internetten alışveriş yapılabileceğini falan tam bilmiyorlardı. Yani yeni yeni başlayan mevzulardı. Aynı dönem Chuck Palahniuk'un, hani çok sevdiğim yazardı o zamanlar. Chuck Palahniuk'un son kitabı çıktı ve olay oldu. Hani isminden ötürü işte çevirmenini ifadeye çağırdılar. Toplatılmaya kalkıldı, yasaklanmaya kalkıldı. Öyle olunca bir anda satışları patladı falan. Ölüm Pornosu isimli kitabı Chuck Palahniuk'un. Onu sipariş etmiştim. Ofise geldi kargo zarfıyla birlikte. Bunlar inanmadılar. Ne geldi, ne aldın, ne... Yani hala böyle altını deşiyorlar. Ne aldın, ne aldın, ne aldın. Ben dedim ki kitap aldım. İnanmadılar. Hadi ya ne kitabı falan işte göstersene bize falan. Al dedim, al bak dedim. Aldım kargo zarfını, verdim kendisine. Açtı. Tabii kitabın ismini görür görmez şok oldu. Aa diye ağzı açık kaldı. Ne ki bu, neden bahsediyor ki bu dedim. Dedim arkasını oku. Arkası da gerçekten bu arada... Açıklama kısmı gerçekten inanılmaz bir kitaptır ve bunları okuduktan sonra kendisi bir daha fazla benim işlerime burnunu sokmamaya özen göstermeye çalıştı. Cahil bacımızın en önemli özelliklerinden biri de eğer yakınlarda bir ünlü öldüyse bütün gün o ünlünün şarkılarını veya skeçlerini artık ne yaptıysa onu izlemesi veya dinlemesiydi. Az önce bahsettiğim üzere bizim şirkette kulaklık takma kültürü olmadığı için artık hani teknik ressam ofiste ve canı sıkkınsa Kamuro Nakkor dinliyorduk. Biri öldüyse o ölen adamın şarkılarını dinliyorduk. İşte atıyorum ben o süreçte orada yaşarken Levent Kırca vefat etti. Bütün gün olacak o kadar izledik. Kayahan öldü, Kayahan şarkıları dinledik. Neşet Ertaş vefat etti, onun şarkıları dinledik. İbrahim Tatlıses kafasından vuruldu. Ölmemesine rağmen yine de biz bir İbrahim Tatlıses potpourrisi yaptık. Yani kendisi belki de Kafa Dergisi'ne bu ölü ekmeği yeme fikrini ilk aşılayan insanlardan biri olabilir. Belki de fikir onundu. Kafa Dergisi çaldı, bilmiyorum. Kendisinin bende yaşattığı en büyük travmalardan biri de daha önce yabancı dille ilgili bölümde anlattığım o İngilizce fatura keserken tarih yerine, date yerine history yazmasıydı. Bu bende gerçekten çok büyük bir cringe sahne yaratmıştı. Bakın üzerinden 10 sene geçmiş bu olayın ama bende hala derin bir yarası vardır. Hala dün gibi aklımdadır bu olay. Sizlere ilk iki karakterimizi anlattım. Şimdi biraz ortamdaki teknolojik cehaletten, teknoloji anlamında ne aşamada olduğundan bahsedeceğim işletmemizin ve daha sonra da bu bölümü yavaş yavaş kapatacağım. Asıl ana karakterleri ve daha fantastik olayları ikinci bölüme saklıyorum. Şimdi öncelikle yaptığımız işten bahsedecek olursak, işte biz mekanik tesisat kuruyorduk büyük firmalara. Anlaştığımız birim işler var. Senelik mesela atıyorum ben 1 metre boruyu 10 liraya döşerim diyorsun. Daha sonra işte bir iş yapılıyor. O yapılan işi teknik resmini çıkarıyorsun. Diyorsun ki bak ben şu kadar şu kadar boru döşemişim. Akabinde işte yaptığın iş çarpı birim fiyat kadar hak ediş yapıyorsun ve onaya gönderiyorsun. Firmadaki mühendis onaylıyor. Daha sonra da para yatıyor hesaba gibi bir sistem vardı. Şimdi şöyle, bunu bizimkiler şöyle yapıyorlardı. Teknik ressam önce teknik resmi çiziyordu. Daha sonra onu gönderiyordu. Muhasebeci kızlar onu fabrikanın gönderdiği Excel formatına yapıştırıyorlardı o teknik resmi ve daha sonra tek tek yapılan işi hesap makinesiyle toplayıp daha sonra da birim fiyatlarını hesap makinesiyle çarpıp öyle toplayıp daha sonra da hak ediş tutarı oluşturuyorlardı. Yani Excel tablosunda herhangi bir hesaplama yapılmıyordu özetle. Bütün hesapları manuel olarak yapıyorlardı. Ben bunu görünce gerçekten dehşete kapıldım. Çünkü hani Excel programı var bilgisayarda ve hani en basit fonksiyonu toplama, çıkarma, bölme yapmak olan bir sistem. Ve aslında belki de bunun için icat edilmiş olan bir sistem kullanılmıyordu. Bir de daha sonra bu hak edişler oluşturulduktan sonra tabii takip işi var. İşte onaya gitti, onaydan geldi, ödeme alındı, ödeme bekleniyor gibi. Bir de bunları takip etmeniz gerekiyor iş takibi için. Bilin bakalım ne yapıyorlardı? Evet, bu hak edişlerin de listesini elleriyle tutuyorlardı. Bir hak ediş tutarında bir değişiklik olduğunda, bir iptal bilmem ne olduğunda bir de daksille falan siliyorlardı. Gerçekten hani 2010 yılı için bunlar artık hani aşılması gereken olaylarda ama bizim şirketimiz maalesef hala taş devriyle 2010'u harmanlıyor gibiydi. Tabii ki bütün kullanılan bu yazılımların lisanssız crack versiyonu olduklarını belirtmeye bile gerek duymuyorum. Tahmin etmişsiniz zaten. Neyse, ben ufak sinir krizleri, ulan bu nasıl olur, bu nasıl bir cehalet, nasıl bunu yapmazlar diye düşüne düşüne kafamı vura vura bazı şeyleri düzelttim. Rayına oturttum ve önceleri böyle mal mı la bu, ne diyorlar bu falan diye bakılan bir insanken bir anda bu sefer dahi pozisyonuna geçtim. Hani sanki beni böyle inanılmaz nerd, inanılmaz bilgisayar manyağı, her şeyden anlayan falan bir tip olarak algılamaya başlar. Halbuki alakası yoktu. Ben sadece hani düz Excel bilen, hani okuma yazma bilen gibi falan bir adamdım yani. Yaptığım sadece bir Excel hesaplamasıydı yani. Bir eşittir topla mopla yazmaktı yani. Bugün hangi YouTube kanalına baksanız size gösterecektir nasıl yapıldığını. Bir başka teknolojik cehalet örneği de kurumsal mailleşmede yaşanıyordu. Şöyle ki Şirketimizin bir domaini yoktu. Dolayısıyla hani bir şirket adıyla bir mail adresimiz yoktu. Bizim küçük patron mesela firmaya işte ihale teklifi için bir mail adresi yazıyordu. Mail adresi şu şekilde: benzersiz26, 3 tane Z ile, benzersiz26@bilmemne.com. Ve hani bunu utanmadan, sıkılmadan nasıl koca iş ihalesine falan yazıyordu, gerçekten anlam veremiyorum. Yani bu mail adresindeki sıkıntıyı görememesi, hadi diyelim göremedi, yani en azından işte kullanamayacak olmasının bilmesi lazım bir insanın gibi geliyordu. Yani bilmiyorum, gerçekten böyle elim ayağım titriyor hala düşündükçe, nasıl bir saçmalık diye. Ve daha da saçması, benim kişisel mail adresimi sorduklarında ben de işte söyledim, gmail.com. Ama şöyle bir durum var, bizim ofiste daha önce kimse Gmail'i kullanmamış, kimse bilmiyordu. Hotmail, Yahoo falan kullanıyorlardı sanırım. Dolayısıyla bir müddet benim lakabım Gmail olarak kaldı. Dünyanın en saçma rumuzu olarak, dünyanın en saçma lakabı olarak bir süre Gmail mahlasını kullandım işlerinde. Tek sebebi Gmail mail adresim olmasıydı ki şu an biliyorsunuz dünyada hemen hemen herkesin olduğu üzere. Son bir teknolojik cehaletten daha bahsedip bölümü kapatacağım. Biliyorsunuz firmaların ödeme zamanları olur. Yani sonuçta bu ticaret olduğu için eğer bir firma işletiyorsanız 20-25 tane firmaya belki de en az ödeme yapmanız gerekiyordur. Bizim çağ dışı kalmış olan şirketimizde bu ödemeler böyle yapılıyordu. Küçük patron ay sonunda yapılacak ödemelerin tutarlarını hesap makinesiyle topluyordu. Daha sonra o tutar kadar gidiyordu bankadan para çekiyordu ve tek tek bütün dükkanlara gidip elden ödeme yapıyordu. Ya da karttan ödeme yapıyordu. Yani nereden baksanız 28-29 tane firma geziyordu her ay sonunda. Hani git, ödeyeceği adam orada değil, bilmem ne, hani arabayla park yeri bul, bilmem, bir sürü telaşı. Ben kendisine dedim ki bak, hani online para transferi diye bir şey var. Bu inanmadı. Ya, yok ya, yoktur öyle şeydir falan filan diye. Ben bayağı kendi kişisel hesabımı açtım. Bak gösterdim, böyle böyle, şimdi sana buradan 5 lira gönderiyorum. Birinci şeyden, ATM'den bakarsın falan dedim. Olduğunu gördü. Daha sonra kafaya yattı bunun. Daha sonra işte benim salak kafam, ben niye adama işini öğretiyorsam. Daha sonra ne oldu? Bu iş bana kaldı. Ben sanki muhasebeciymişim gibi. Her ay sonunda içerideki odadan bana bağırıyordu. Serdar, şuraya şu kadar ödeme yapılacak. Ben açıyordum, ödeme yapacağım. Tabii bilgisayar bankacılık şifresini gireceğim zaman tek kullanımlık SMS istiyor ya. Ben de içeri bağırıyorum. SMS kodu soruyor. O da oradan bağırıyordu. 4523. Ben 4523'ü yazıyordum. Daha sonra ödemeyi yapıyordum falan. Bir de böyle hani çağ dışının artık belki de çağdaş kalacağı bir ortamdaydım, yani anlayacağınız. Sonuç olarak size bu bölümde bir girizgah yapmak istedim. Öngörülerim şu ki sanırım bir iki bölüm falan daha malzeme çıkar. Çünkü daha küçük patrondan, büyük patrondan, dişi patrondan hiç bahsetmediğim gibi bir şey gördüğünüz üzere. Ama hani yeterince midenizi ekşittiğini düşünüyorum bu bölümde. Bakalım daha ne ekşimeler yaşayacaksınız. Umarım hoşunuza gitmiştir bu mide ekşimesi. Ama devam edecek. Görüşmek üzere.